Çınaraltı.
Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Zaman akıverdi ve sizlerle bizi yepyeni bir Çınaraltı programında yeniden birleştirdi. Sevgili dinleyiciler, geçen yüzyılda nükteleriyle, enteresan kendine mahsus hayatıyla ve üflediği neyiyle meşhur bir kimse vardı. Neyzen Tevfik. Çoğunuz belki hatırlamış, hatta bunu belki tanıyanlar da hala aramızda yaşıyorlar. Bu Neyzen Tevfik'i çok zengin ve son derece de Avrupa'yı, böyle Avrupa hayranı bir dostu yemeğe davet etmiş. Adamın evi Tarabya'daymış. Tarabya'da bir köşk. Boğaz'ın en güzel yerlerinden birisi. Yemişler içmişler, bir ara ev sahibi sormuş. Tevfik Bey demiş. Siz hiç hanım parmağı yediniz mi? Allah Allah demiş Neyzen Tevfik ya. Hanım parmağı da ne? İlk defa tabii işitiyor. Hayır efendim demiş. Kusura bakmayın ama demiş. Ben bu yaşıma geldim. Hiçbir parmak yemedim. Hatta vezir parmağı bile yemedim demiş. Ev sahibi, müsaade buyurun. Şimdi yersiniz efendim inşallah demiş. Neyzen Tevfik itiraz etmiş. Hayır, katiyen yemem demiş. Neyse. Tam bu sırada sofrayla ilgilenen hizmetkar böyle büyük bir tepsinin içinde küçücük, küçücük ve sapsarı muzlar getirmiş. İngiltere'de ve İngiltere'nin o zamanki sömürgelerinde ladies finger, yani hanım parmağı denilen hafifçe mayhoş ama gayet lezzetli minik muzlar. Vaktiyle Beyoğlu'nda balık pazarında hevenklerine incecik tükrük kağıdı sarılı olarak satılırdı bunlar. Bilhassa İngiliz sefaretinin karşısında. Şimdi ne tatlıcı dükkanlarında vezir parmağı kaldı, ne de balık pazarında hanım parmağı. Evet, nerede kaldı hanım parmağı, nerede kaldı vezir parmağı ve son derece midevi, mideye son derece iyi gelen acı limon. Nereye gittiler? Şimdi var mı yok mu bir sağlık ve gençlik kaynağı diye yeni tanıdığımız ve adını İngilizce greyfurttan alıp efendim kullandığımız, içtiğimiz ünlü yemiş. Fakat dünyanın birçok yerinde kahvaltı bu greyfurtla başlar. Buzlu yarım bir greyfurtla. Bize de artık greyfurt yaşlıların ve güzelliğine düşkün hanımların efsane yemişi oldu çıktı sevgili dinleyiciler. Ama nerede artık hiç görünmez olan tüm Narenciye ailesine ismini soyadı olarak veren eski turunçlar. Vaktiyle bunun çok güzel reçeli yapılırdı. Nerede o eski Türk turunçları? Bir sağlık hazinesiydi o. Ve Türkiye'nin en popüler meyvesiydi. O kadar bol yetişirdi ki sevgili dinleyiciler, bazen insana portakal diye yuttururlardı. O vakitler caddelerdeki büfelerde tostun, sandviçin yanına portakal suyu vermezlerdi. Mevsiminde yalnız ve sadece turunç şerbeti satan çok meşhur şerbetçiler vardı. Bazılarının turunç şerbeti Türk edebiyatına geçmişti. Kan portakalı gibi, kan turuncu, kan mandalinası gibi. Daha böyle soframızdan çekilen nice meyveler. Nerede o mektep dönüşü alıp da kolumuza geçirdiğimiz dizi dizi kuzu kestaneleri? Bunlar fırınlandıktan sonra ortalarından iplere geçirilir, böyle halka halka bağlanmış olarak satılırdı. Ve nerede sevgili İde, nerede keçi boynuzu, nerede kilo kilo satılan frenk üzümü? Mini mini sepetlerde koca yemişler. Dev kiraz salkımları halinde ta Karadeniz'den getirilip Beyoğlu'nda satılan kara yemişler. Nerede taze hünnap, hevenk hevenk şifalı üves? Şu meşhur kızılcık bile şarkılara girmiş, yıldan yıla elini eteğini çekiyor. Oysa onu hem meyve gibi kullanırdık, hem ilaç gibi. Hem hoşafını yapardık, hem reçelini. Hem de kışa saklamak üzere küçücük tahta kutularda, Mısır çarşısında ve şekercilerde satılan şifalı bağırsak ilacı kızılcık murabba yapardık. Mesir macunu gibi kızılcık murabba saray eczanesinin iftihar ettiği ilacıydı. Fakat hayatımızdan tamamen çekilen bir başka meyve var ki bu bize büyük bir döviz potansiyeli kazandırabilirdi. Kadrini bilmedik. Ama bu yemişi anlatmadan önce sizi izninizle çocukluğunuza döndürmek isteriz. Bir an için tabii. Evdeki misafir odalarını hatırlarsınız. Misafir odalarında ne vardı? Konsol, üzerinde ayna. Ne vardı aynanın tepesinde? Hatırlayın bakalım. Bir şeyler bağlıydı orada. Böyle işlemeli bir çevre, tamam. İki tane uzun renk renk tavus kuşu tüyü. Ve onun yanında işte bir yemiş. Sapsarı. Trabzon hurması. Aylarca, bazen bir mevsim boyu orada asılı kalırdı. Ta ki şekerlenip ballanıncaya kadar. O zaman dalından değil, aynadan koparıp yerdiniz. Bazen de misafir odasının şeref köşesine, aynanın üstüne astığımız bu meyve, limon rengi sararıncaya kadar beklettiğimiz ayva olabilirdi. Ama ayna üstünde gümüş işlemeli çevre ile tavus kuşu tüyleri arasındaki yer daha ziyade Trabzon hurmasına aitti. Öylesine süslü, dekoratif bir yemişti bu. İstanbul'un her tarafında satılırdı. Ağacı ise büyük köşklerde, konaklarda, yalılarda, bahçelerin en süslü ağacıydı. O da öylesine dekoratifti. İstanbul'da bu Trabzon hurması ağacından şimdi tek tük kaldı. Bağbali'den bir sonbahar günde aşağı inerseniz İstanbul'u siz de görürsünüz. Eski Akşam gazetesine sapacağınız sırada İran sefaretinin bahçesinde böyle pür nakıl meyve veren ihtiyar bir Trabzon hurması ağacı var. Türkiye'nin değil belki dünyanın en yakışıklı Trabzon hurması ağacıdır bu. Mevsiminde tüm yaprakları dökülür, dallarda pıtrak gibi sadece meyveleri kalır. Evet, Trabzon hurması yenilirken biraz kekre bir lezzet verir. Ama uzak doğu onu çeşit çeşit yer. Ayrıca büyük de bir sanayini kurmuşlardır. Vaktiyle sevgili dinleyiciler, 50'li yıllarda Kore'deki birinci kafile Türk Tugayı'nı teftiş etmek üzere Ankara'dan Orgeneral Şahap Gürler'i Seul'e, Kore'ye göndermişlerdi. Bu heyette bulunan bir subay bana anlattı. Tokyo'ya geçmişler. Japonya'da da tabii Türkler var. Nereden gelme Türkler bunlar? Rusya'dan oraya kaçma Türkler. Rusya'da Bolşevik ihtilali olunca, komünist ihtilali, oradaki Türkler, özellikle Kazan, Kırım havalesindeki Tatarlar, bu Bolşeviklere karşı Beyaz Ordu denilen bir ordu vardı. O Beyaz Ordu'da çarpıştılar. Çar taraftarıydı bu, antikomünist. Bunun komutanı da Amiral Kolçak isminde birisiydi. Bu Beyaz Ordu yenildi. Ondan sonra bu Beyaz Ordu mensuplarından Ruslar, Çar taraftarı asiller falan İstanbul'a geldiler. Haroşalar. Türkler ne oldu? Ordudaki Türkler, özellikle Tatarlar, onların memleketleri yukarıdaydı. Onlar Türkiye'ye gelemediler. Onlar da Sibirya üzerinden Mançurya ve Mançurya'dan Japonya'ya geçtiler. Japonya bunlara tebaa olma hakkı verdi ve Japonya'da bir Türk kolonisi teşekkül etti. Bunlar hala çok sayısı fazla olmamakla beraber Japonya'da iyi bir durumda yaşarlar. Cemiyetleri var, camileri var. Kendi dinlerini, kültürlerini öğrenme hakkına, imkanına sahipler. Benim bir dayı hanımım, subay olan bir dayımın hanımı bu Türklerdendi. Oradan biliyorum. Kazan Tatar asıllı Japon Türklerinden. Neyse, şimdi bu heyet Japonya'ya geçince oradaki Türkler bunlara ne yapacaklarını, nasıl ikramda bulunacaklarını şaşırmışlar. Neyse, bir gün bir ziyafet vermişler. Bu ziyafetten sonra orada bulunan Türk kızları süslü ince tahta kutular ve yaldızlar içinde bir kuru yemiş ikram etmişler. Yiyenlerin böyle tadı damağında kalmış. Neredeyse parmaklarını yemişler. Yedikten sonra da sormuşlar, bu yemiş nedir diye. Babam, yemeden önce sorsanız ya, ama demek ki ilgilerini çekti veya kırmamak için yediler. Şahap Paşa, bu demiş kuru incir. Hakikaten demiş, görülmemiş nefasette bir kuru incir demiş. Fakat işte orada bulunan bizim ahbap bunu tanımış. Önce kuru yemiş zannettim dedi ama sonradan kurutulmuş Trabzon hurması olduğunu anlamış. Meğer Trabzon hurması Japonya'nın, Kore'nin en sevdiği ünlü meyvesiymiş. Ama kuru incirden daha nefis, daha etli, daha sulu. Çikolatanın, şekerlemenin, marmelat ve bisküvi sanayinin belli başlı ham maddelerindenmiş bu. Çin Türkistan'ı var, malum Uygurların yaşadığı. Oralı bir hanım, Türkiye'de bulunmuş bir genç hanım, bir ziraat mühendisi bir hanım, demişti ki bu Trabzon hurmasının vatanını herkes Çin diye biliyor. Halbuki kiraz gibi onun da vatanı Anadolu'dur. Yani Trabzon hurması da kiraz gibi Anadolu'lu bir meyvedir. Asıl vatanı, en çok sevdiği ve en çok yetiştiği toprak orasıdır. Hatta bir zamanlar ormanlar halinde yetişiyormuş Anadolu'da. Amerikalılar bisküvi sanayinde incir yerine Trabzon hurmasını kullanıyorlar demişti bir Çin Türkistan'dan gelme Uygur ziraat mühendisi hanım. Evet, vaktiyle demek ki bizde ormanlar halinde Trabzon hurması yetişirmiş. Ama bugün Türkiye'de bir ağaç sayımı yapılsa acaba kaç tane Trabzon hurması bulunur? Zaten ev bahçeleri de yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Olanlarda da ağaç zevki tamamen değişti. Eski Türk bahçesi tamamen kayboldu. Bazılarının çocukluğunun geçtiği evlerde, mesela İstanbul'da Bebek Sırtlarında, Üsküdar'da, hele Bursa'da oturanların bahçesindeki ağaçları şöyle bir gözün önünden geçirse mutlaka bir iğde ağacı vardı. Meşhur kambur iğde. Hemen her zaman çarpık çırpık çıktığı için kambur iğde derlerdi. Ama çocukların sevgilisiydi. Neden? Çıkılması kolaydı. Hatta üzerinde yatılması çok kolaydı. Kuzu gibi uysal bir ağaçtı. Sonra her bahçede mutlaka bir çitlembik bulunurdu. Yalnız bahçede değil, bazen çarşıda bile olgunlaşıp kararmış çitlembik satıldığını görürdünüz. Adı çocuk oyunlarına geçmişti bu, yemişti çitlembiği. Çitlembik, çitlembik, biz size geldik, bitlendik. Böyle bir oyunu vardı. Hem yer, hem de tahta patlangaçlara mermi gibi yerleştirip atılırdı bu evlerin penceresine, evlerin demir kafeslerinin arasında. Ve arka bahçede ağaçların anası ulu tut ağacı. Yemek zamanı içeriden ahretli kıza mesaj giderdi. Kız ağaca çık da biraz dut silkele. Ve hemen genç kız dut ağacının tepesine çıkardı. Çıplak ayaklarıyla dallara vura vura silkelerdi. Ağacın altına bembeyaz kar gibi çarşaflar serilirdi. Olgun dutlar parmak parmak dökülürdü. Sonra kalaylı tepsilerle sofraya koşturulurdu. Sokaktan dutçu geçerdi, çiğ bal diye bağırırdı. Ama onun dutunu yemek marifet sayılmazdı. Çünkü dut taze taze bahçedeki ağaçtan koparılmalıydı. Dalından doğru sofraya. Dut çok şifalı bir meyveydi. En esaslı sofra yemişimizdi. Hatta kiraz demiş ki, arkamdan ağabeyim dut yetişmese ben bilirdim insanlara yapacağımı. Ne mi yapar? Şöyle kirazı yiyin, arkasından suyu için de görün, sapıma çevirin demiş. Affedersiniz, ishal yapar insanı, perişan eder. Onun için dut buna mani oluyor, midenin faaliyetlerini dengeliyor. Evet, bugün bir üvey meyve diye kenara attık dutu. Ama bunun ehemmiyeti 2. Dünya Savaşı başında daha iyi anlaşılmıştı. Bir gün ünlü iktisat mehafil muhabiri Hüseyin Avni Şan da vardı. Birinci sayfada bir bomba haber patlatmış. Almanlar büyük miktarda Türk kuru dutu istiyorlar ve çok iyi de fiyata alıyorlar. Bunun üzerine Türkiye'de ne kadar kuru dut buldularsa kapattılar. Parti parti Almanya'ya gönderdiler. Millet hayretler içinde kaldı. Ne yapacaklardı bu kadar kara dutu? Sonradan anlaşıldı Vehbi'nin kerrakesi. Meğer dut kurusunu alıp savaşa gireceklermiş. Vişne kurularını da toplamışlardı. Ama daha ziyade daha büyük kıymeti, gıda kıymeti olan dut kurularını topladılar. Muharebe için gıda stoku yaptılar. Dut kurusunda ne vitaminler, ne demirler, ne çelikler bulmuşlardı. Yaptıkları tahlillerin neticesinde. Temel reisin ıspanağı kaç para eder onun yanında? Bir avuç dut kurusunu at ağzına, gir savaşa. Her şey akla gelirdi ama dut kurusunun bir savaş malzemesi olacağı asla. İşte eski bahçelerimizdeki dut ağacı böyle bir ağaçtı. Bahçenin eşrafındandı. Ya ötekiler? Ya doğu vilayetlerimizde, Malatya'da, Elazığ'da, Erzincan'da, özellikle Eğin'de dut bahçelerin vazgeçilmez ağacıydı. Yalnız şehirlerdeki ev bahçelerinde değil. Dutun çeşit çeşit türevleri vardı. Köme yapılırdı. Güzelce kaynatılır, cevizler ipe dizilir, o kaynayan mayi şeye batırılır, köme yapılırdı. Başka dut pestili yapılırdı. Başka dut pekmezi yapılırdı. Başka çeşit dut lokumu yapılırdı. Başka çeşit çeşit dut mamulleri. Kurutulurdu, buna çemiş denirdi. Çocuklar leblebi gibi cebinde taşırlardı. İtibarlı bir yemişti. Dut bahçelerinde ne güzel günler, ne güzel sohbetler olurdu. Kadınlar bir yandan dut toplarlar, bir yandan dut manileri söylerler. Türkülere, hikayelere, masallara dahi girmişti dut. Şimdi bakıyorum doğu vilayetlerinde de dutun yüzüne bakan yok. Ah dut, vah dut. Evet, Trabzon hurması uzak doğuda dekoratif süs ağacı olarak yetiştiriliyor. Mabetlerin, bahçelerinin en güzel süsü olarak yetiştiriliyor. Ya bizim eski ev bahçeleri, dut ağaçları, çitlenbik ağaçları, kestane ağaçları, manolya ağaçları. Tabii bu ağaçların başında da incir ağacı. Ağaçların en asili, en eskisi. Evin bahçesi olsun da bir incir ağacı olmasın. Mümkün değil. Ocağıma incir ağacı dikti derdik ama bahçeye mutlaka kendimiz bir incir ağacı dikerdik. Hatta çıkılması güç ve düşürürse asla şifa bulunamayacağı inanışıyla her evde bir incir çatalı bulunurdu. Uzun bir sopa. Olgunlaştığını tahmin ettiğiniz inciri yerden bu sopanın ucundaki çatala sokardınız. Çevirince tamam, incir önünüzde. İncir tekin olmayan bir ağaç sayılırdı sevgili dinleyiciler. Gece yanına yaklaşılmazdı. İyi saatte olsunlar. Bir acayip vazifesi daha vardı. Hanede intihar etmek isteyenler kendini incir ağacına asardı. Nedense halk arasında böyle bir telakki var. İşte Hazreti Adem cennetten çıktığı zaman elbise bulamamış, sadece incir ağacı ona yaprağını vermiş, Onun için incir ağacında uğursuzluk vehmediyorlar. Bu uydurma bir şey olsa gerek. Çünkü Hazreti Adem'e incir yaprağı vermek incir ağacının faziletine delalet eder. Uğursuzluğuna, teşevvümüne değil. Yalnız şöyle bir durum var. İncir ağacı malum havadaki kloru tamamen ortadan kaldırır. Aynı ceviz gibi. Onun için incir gölgesinde yatan iflah olmaz derler. O sebeple incir ağacı fazla olan yerde havada problem var. İşte o sebeple iyot problemi var. O sebeple incir ağacını fazla sık dikmezler. Ve her nedense incir ağacında böyle bir uğursuzluk vehmetmişler. Yaprağı da bir şey yaramaz derler. Kurutulduğu zaman hayvan falan yemiyor belki ondan. Bir de vaktiyle bazı idam mahkumları ceviz ağacına, incir ağacına asılmış. Onun için belki halk incir ağacında bir uğursuzluk vehmetti. Her neyse. Fakat şu da var ki yaprakları böyle kalın kalın, hafif yapışkan, böyle büyüdüğü zaman her tarafı tutan koyu renk, böyle hakikaten ürpertici bir görüntüsü var incir ağacının. Belki de bu ürpertici görüntüden dolayı millet bunda uğursuzluk vehmetti. Belki de eski Türklerden gelme bir alışkanlık. Muhtemelen de öyle. Bir de incir kendinden mi yetişiyor artık nedir? Böyle harabelerde yıkılan, çöken evlerde kendiliğinden incir mi yetişiyordur nedir? Onun için işte ocağıma incir ağacı dikti. Yani ocağımı kuruttu, mahvetti, geçirdi manasına böyle diyorlar. Ama siz o inciri Aydın'da yiyeceksiniz. Hakikaten kabuğunu soysanız ayrı lezzet, soymasanız ayrı lezzet. Kokusu bile var, o kadar lezzetli bir şey. Yani inciri hiç sevmeyenler bile o Aydın incirini, bardacık mı ne diyorlar ona, onu gördüğü zaman aklı başından gider. Zaten Aydın'da böyle bir incir bahçesinin sahibi oğluna vasiyet etmiş. Oğlum demiş, eve yemeğe misafir çağırdığın zaman önce bir incir bahçesine sok, ona incir ikram et. Doyduğu zaman yemeğe çağırırsın demiş. Baba iyi hoş da misafire doydun mu diye sorulmaz. Misafir de doydum ya der ya demez. Ben demiş misafirin doyduğunu nereden anlayacağım? Ha ondan kolay ne var demiş. Sen demiş incir ikram edersin. O incirleri hapur hupur yutar. Ne zaman ki ikram ettiğin incirlerin kabuğunu soymaya başlamıştır artık doyduğuna alamettir. İşte o zaman buyurun sofraya diyebilirsin. Evet, eskiden bahçelerin rüzgarlı taraflarına kokulu ağaçlar dikilirdi sevgili dinleyiciler. Yani koku veren ağaçlar. Akasya, manolya ama bilhassa ıhlamur. Rüzgar estikçe mis gibi koksun diye. Aman yarabbim, o Temmuz ayında o ıhlamurlar yetişir. Rüzgara ihtiyaç yok. Yanından geçtiğiniz zaman mest olursunuz. Hatta oradan geçip gitmek istemezsiniz. Bizim çocukluğumuzda cami yolunda böyle 3-4 tane ıhlamur ağacı vardı. Gelip gittikçe, oradan geçtikçe kokuları bizi mest ederdi. İnanın sırf o kokuyu almak için günde defalarca oradan geçip gittiğimiz olurdu. Hatta bazen böyle durur o kokuları ayakta teneffüs ederdik. Nerede o günler? Şimdi o ne ıhlamurlar kaldı ne ıhlamurların dikildiği bahçeler. Evet sevgili dinleyiciler, bu hafta da Çınaraltı programı için ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya tekrar sizlerle beraber olmayı umuyoruz. Hoşça kalın.
Çınaraltı.